Ayrım 23.
Sayfa 215. Filipe, Lombardiya bankerlerini soyduktan ve Yahudileri yasa dışı alışverişin el verdiği sınıra değin sıkıştırdıktan sonra bakışlarını Templumculara çevirdi. Onların bankerlere ek olarak Fransa'da büyük malikanelere, çiftliklere sahip olduğunu gördü. Papa'nın yardımıyla bu emlakı pekala elde edebilirdi. Papalığın hilesi. Yalnız önce Templumcuların itizale düştüğü gösterilmeliydi ki mallarına el konulabilsin ve bu mallar papayla bölüşülebilsin. Her şey buna göre hazırlandı. 1307 yılında önceden kararlaştırılan bir günde bütün Fransız Templumcuları tutuklandı ve önceden hazırlanan bir soru listesine muhatap tutuldular. Templumcular işkenceyle şeytana saygı gösterdiklerini ve başka nefret edici işler yaptıklarını itiraf ettiler. Sonunda 1313 yılında Papa tarikatı ortadan kaldırdı ve Templumcuların bütün mallarına el kondu. Bu oluşumun en güzel öyküsü Henry C. Lee'nin Engizisyon tarihindedir. Bu yapıtta tam bir araştırma sonucu Templumculara karşı girişilen suçlamaların tamamen dayanıksız olduğu sonucuna varılmıştır. Templumcular sorununda Papa ile kralın mali çıkarları uyuşmuştur. Fakat Hristiyanlığın pek çok bölümlerinde onlar sık sık anlaşmazlığa düşmüşlerdir. 8. Bonifatius zamanında 4. Filipe, Papa ile vergi sorunundaki tartışmasında soyluların, burjuvazinin, dahası kilisenin desteğini kazanmıştı. Papalar siyasal olarak Fransa'ya bağlı duruma gelince Fransa kralına düşman olan yöneticiler de doğallıkla Papa'ya düşman duruma geldiler. Bu, Ockhamlı William ve Padualı Marsiglione'un Alman İmparatoru bu tarihten kısa bir süre sonra da Wycliffe'in Gantlu Gent can yönünden korunmasına yol açtı. Piskoposlar genellikle bu sırada bütünüyle papalara bağlı kaldı. Gittikçe artan bir oranda papa atadı onları. Manastırcı tarikatlar ve Dominikusçular eş ölçüde baş eğmeciydi, itaatliydi. Fransiskusçular hala belirli bir bağımsızlık dini taşıyorlardı. Bu, Fransiskusçuların Papa 12. Johannes'le 1316-34 Ockhamlı William konusunda incelediğimiz anlaşmazlığa düşmesine yol açtı. Fransiskusçularla Papa arasındaki anlaşmazlıkta Marsiglio, Alman imparatorunu Roma'ya yürüme konusunda kandırdı. Halk Roma'da imparatora taç giydirdi. 12. Johannes'in görevden alındığını ilan etti. Fransiskusçu karşı papa seçti. Yine de bu anlaşmazlıktan papaya karşı duyulan saygının genellikle azalmasından başka bir sonuç çıkmadı. Papanın egemenliğine karşı baş kaldırma başka yerlerde başka biçimler almıştır. Kimi kez o monarşik ulusalcılıkla, kimi kez papalık yönetim bünyesinin dünyasal geçici işlerle uğraşmasına karşı duyulan püritenci tepkiyle çağrışım yapmaktaydı. Bizzat Roma'da isyan, arkaik demokrasiyle bağlantılı bir duruma gelmişti. 6. Clemens döneminde 1342-1352, Roma bir süre kendini dikkate değer bir kişi olan Cola di Rienzi'nin önderliğinde Roma dışındaki papadan kurtarmaya çalıştı. Roma sadece papalığın, papalık yönetiminden değil, yerel aristokrasiden de çekmişti. Yerel aristokrasi 10. yüzyılda papalığı düşüren düzensizliği sürdürmüştü. Gerçekten papaların Avignon'a kaçmalarına yol açan kısmen yasa tanımaz Romalı soylulardan kurtulma isteği olmuştur. Halkın sadakati. Bir meyhanecinin oğlu olan Rienzi sadece soylulara karşı başkaldırmıştı. Bu konuda papanın desteğini sağladı. Rienzi halk arasında öyle heyecan yarattı ki soylular kurtuluşu kaçmakta buldular. 1347. Rienzi'yi takdir eden ve ona bir kaside yazan Petrarch onu büyük ve soylu işine devam etmesi konusunda kandırdı. Rienzi tribun unvanını alıp dipnot. Eski Roma'da patricus, patrisyen adı verilen soylulara karşı halkın polepsin hakkını korumak üzere atanmış memur. Magistratus. Roma halkının imparatorluk üzerine egemen olduğunu ilan etti. Rienzi egemenliğini demokratik açıdan ele almış anlaşılan. İtalyan kentlerinden bir tür parlamento oluşturmak üzere temsilciler çağırmış. Bununla birlikte başarı ona bir büyüklük borç sanısı vermiş. Bu zamanda başka pek çok zamanlarda olduğu gibi imparatorluk üzerinde hak iddia eden rakipler vardı. Rienzi onları ve seçmenleri çağırıp sorunu karara bağlamak istedi. Dipnot: Kutsal Roma İmparatorluğu'nda imparator seçimine katılan prenslere elektör, Almanca Kurfürst denirdi. İmparatorluk üzerinde hak iddia edenleri karşısına çağırması onları olduğu kadar papayı da Rienzi aleyhine çevirdi. Bu gibi sorunlarda karar verme yetkisinin dinsel makamda olduğunu düşünüyordu. Papa 6. Clemens Rienzi'yi ele geçirdi 1352 ve Rienzi 6. Clemens ölünceye değin 2 yıl tutuklu kaldı. Sonra serbest bırakıldı, Roma'ya döndü. Orada birkaç ay için yeniden erki iktidarı ele geçirdi. Bunu ikinci fırsatta uzun sürmedi. Halkın Rienzi'ye olan sevgisi kısa süreli oldu. Sonunda halk Rienzi'yi öldürdü. Petrarch gibi Byron'da Rienzi'yi öven bir şiir yazmıştır. Roma'ya dönüş. Papa'nın bütün Katolik Kilisesi'nin gerçek başkanı kalmak istiyorsa Roma'ya dönerek kendini Fransız krallarına bağlı olmaktan kurtarması gerektiği açığa çıktı. Ayrıca Fransa'nın ağır kayıplar verdiği İngiliz-Fransız Savaşı bu ülkenin güvenliğini ortadan kaldırmıştı. Böylece 5. Urban 1367'de Roma'ya gitti. Fakat İtalyan politikası onun için çok karmaşık olduğundan ölümünden az önce Avignon'a döndü. Bir sonraki papa 11. Gregorius daha kararlıydı. Fransız küryasına duyulan düşmanlık pek çok İtalyan kentini, özellikle Floransa'yı iyice papa karşıtı yapmıştı. Fakat Roma'ya dönmek ve Fransız kardinallerine karşı çıkmakla Gregorius durumu kurtarmak için gücünün yettiği her şeyi yapmış oldu. Bununla birlikte Gregorius'un ölümünden Kardinaller Meclisi'ndeki Fransız ve Roma gruplarının uyuşmaz oldukları anlaşıldı. Roma grubunun isteğine uyularak Bartolomeo Pragnano adlı bir İtalyan papa seçildi ve 5. Urban adını aldı. Kardinallerden bir bölümü onun seçiminin yasaya uygun olmadığını ileri sürerek Cenovalı Robert'ı papa seçtiler. 7. Clemens adını alan Robert Fransız grubundandı ve Avignon'da yaşadı. Bölünmenin başlaması. Böylece başladı büyük bölünme ve 40 yıl sürdü. Dipnot: İslam tarihi dikkate alındığında Rafizilik eylemi de denebilirdi buna. Bilindiği gibi ilk İslam mezheplerinden Şiilik, aynı zamanda Rafizilik adını da almıştır. Şiiliğin siyasal ve dinsel yönleri vardı. İmam, yani din ulusu siyasal işler için gerekli bir öge değildi Şiilere göre. Bakınız Abdülkadir ul-Bağdadi, Al-Muhtazar ul-Fark, 1924. Sonuçta Avignon papası Şii imamına yaklaştırılabilir. Fransa doğallıkla Avignon papasını, Fransa'nın düşmanları ise Roma papasını tanıdı. İskoçya İngiltere'nin, İngiltere Fransa'nın düşmanıydı. Böylece İskoçya Avignon papasını tanımış oldu. Her papa kendi yandaşları arasından kardinallerini seçti. Papalardan herhangi biri öldü mü, onun kardinalleri hemen yerine yenisini seçiyorlardı. Böylece bölünmeyi ortadan kaldırabilmek için her iki papadan da üstün bir güç bulmaktan başka çıkar yol kalmadı. Konsül üstünlüğü. Papalardan birinin meşru olması gerektiği açıktı. Ancak meşru papaya üstün güç bulma zorunluluğuna dönüyordu sorun. Tek çözüm genel bir konsüldeydi. Gerson'ın yönettiği Paris Üniversitesi bir konsüle girişim olanağı vererek yeni bir kuram geliştirdi. 1409'da bir konsül çağrısı yapıldı. Toplantı Pisa'da oldu. Fakat gülünç biçimde başarısızlığa uğradı. Konsül her iki papayı da itizal ve bölünmeye neden oldukları gerekçesiyle görevden almış ve üçüncü bir papa seçmişti. Fakat bu üçüncü papa çok kısa bir zamanda öldü. Onun kardinalleri yerine eski korsan Baldassare Cossa'yı getirdiler. Cossa 13. Johannes adını aldı. Böylece net sonuç iki papa yerine üç papa çıkması ve konsülün seçtiği papanın tanınmış bir soyguncu olmasıydı. Bu aşamada durum her zamankinden umutsuz göründü. Konsül eylemi destekçileri yılmadı. 1414'te Constance'da yeni bir konsül topladı ve sert önlemlere girişti. Önce papaların konsülleri dağıtamayacağı ve bazı bakımlardan onlara baş eğmesi gerektiği, aynı zamanda gelecek papaların her 7 yılda bir genel konsülü toplaması kararlaştırıldı. Konsül 13. Yohannes'i görevden aldı ve Roma papasını istifa için kandırdı. Avignon papası çekilmeyi reddetti. Onun ölümünden sonra Aragon kralı yeni bir ardıl seçtirdi. O sırada İngiltere'nin ağır baskısında olan Fransa, Aragon kralının seçtirdiğini kabul etmedi. Böylece Fransız grubu anlamını yitirdi ve sonunda ortadan kalktı ve konsülün seçtiği papaya karşı duran kalmadı. Konsül papası 1417 yılında seçilmiş ve 5. Martinus adını almıştı. Konsül Enkizisyonu. Konsülün bu işleri olumlu sayılabilirdi. Fakat Wycliffe'in Bohemyalı ardılı Hass'a yapılan davranış hiç de böyle değildi. Hass, güvenlik içinde olacağı vaadiyle Constance'a götürülmüş, oraya varınca mahkum edilip kazığa çakılmıştı. Gerçi Wycliffe güvenlik içinde öldü. Onun ölümünden sonra konsül kemiklerinin mezarından çıkarılıp yakılmasını buyurdu. Konsül eylemini destekleyenler Sünni olmadıkları konusundaki her türlü kuşkudan kurtulmak istiyorlardı. Constance konsülü bölünmeyi onarmış fakat daha çok şey yapmayı ve papalık mutlakçılığı yerine anayasal bir monarşiyi geçirmeyi ummuştu. 5. Martinus seçiminden önce çok vaatte bulunmuştu. Kimisini yerine getirdi, kiminden caydı. Martinus konsülün 7 yılda bir çağrılmasına razı oldu. Constance konsülü 1417'de dağıldığından karar gereğince 7 yıl sonra yani 1424'te başka bir konsül toplandı. Fakat önemli bir iş yapamadı. Sonra 1431'de Basel konsülüne geldi sıra. O sıra 5. Martinus öldü. Ona ardıl olan 4. Eugenius, papalığı sırasında konsülü denetleyen reformcularla amansız bir uyuşmazlığa düştü. Konsülü dağıttı. Fakat konsül kendini dağılmış saymadı. 1433'te papa bir süre ödün verir gibi oldu. 1437'de tekrar dağıtılan konsül 1448'e kadar sürdürdü toplantısını yine de. Bu tarihte artık papanın bütünüyle başarılı olduğu anlaşıldı. Papa ile bağlar. 1439'da konsül papanın görevden alındığını ilan edip yeni bir karşı papa. Bu karşı papa tarihteki son karşı papadır. Seçmekle papa ile olan bağları kopardı. Bununla birlikte karşı papa hemen çekildi. Aynı yıl 4. Eugenius Ferrara'da kendi konsülünü toplayarak saygı kazandı. Bu konsülde Grek kilisesi Türklere karşı duyduğu umutsuz korkuyla Roma'ya ismen baş eğdi. Böylece papalık siyasal üstünlük kazandı. Manevi saygı uyandırma gücünün eni konu azalması pahasına. Wycliffe. Wycliffe yaklaşık olarak 1320-1384. Yaşantısı ve öğretisiyle papalığın 14. yüzyılda azalan otoritesini aydınlatır. İlk kilise adamlarına benzemeksizin manastır kurallarına bağlı olmayan bir din adamıydı. Yani bir keşiş ya da Fransiskusçu, Agustinusçu, Dominikusçu ve Karmelci gibi dilenci tarikat mensuplarından değildi. Dipnot. Karmelciler, 12. yüzyılda Filistin'deki Karmel tepesinde kurulan bir manastır tarikatı mensuplarıdır. Bakire Meryem'in manevi kişiliğine adanmış olan tarikatın tam adı Karmel tepesindeki sevgili hanımımız Bakire Meryem'e mensup kardeşlerdir. Bunun Latincesi Ordo Fratrum Beate Maria Virginis de Monte Carmelidir. Kalabriyalı Bertolt yönünden kurulan örgüt 1156, 1226'da 3. Honorius tarafından bir Hristiyan tarikatı olarak onanmıştır. Karmelciler 1611 yılında Paris'te baş, diş ve romatizma ağrılarına iyi gelen ve uyarıcı bir ilaç yaparak tıp tarihine geçmişlerdir. Kadınların da katılabildiği bu örgütün mensupları gezgin dilenciliğe de başlamışlardır. 1245. Wycliffe, 1372 yılında teoloji doktoru olduğu Oxford'da büyük bir üne sahipti. Önemli Oxford skolastiklerinin sonuncusuydu o. İngiltere Kralı 1. Edward tarafından İskoç Kralı yapılan ve 1296 yılında bir ayaklanma sonucu düşürülen Balliol'a 1250-1315, Balliol düşürüldükten sonra Fransa'da yaşamıştır. Hocalık etmişti kısa bir süre. Wycliffe, filozof olarak ilerici değildi, bir gerçekçiydi. Aristotelesçi olmaktan çok Platoncuydu. Tanrı buyruklarının bazılarınca iddia edildiği gibi keyfi olmadığını savunurdu. Ona göre gerçek dünya olanaklı dünyalar arasında tek değil, fakat tek olanaklı dünyadır. Çünkü Tanrı en iyi olanı seçmek zorundadır. Kötü dünya yaratmak. Wycliffe'i ilginç yapan ve en çok ilgilendirmiş görünen bu dünya değildir. Tanrı'nın tek bir dünya yarattığı ve onun çok iyi olduğu düşüncesi de değildir. Çünkü Wycliffe, Oxford'dan ayrılıp bir köy rahibi olarak köşeye çekilmiştir. Dünya gerçekten iyi olsaydı böyle davranmayacaktı. Yaşamın son 10 yılında kral tarafından Lutterworth'a atanmış bir bölge mahalle rahibiydi. Bununla birlikte Oxford'da derslerini vermeyi sürdürüyordu. Wycliffe aşırı yavaş gelişmesiyle dikkati çeken bir kişidir. 1372'de yani yaşı 50 ya da 50'nin üstündeyken hala tutucu Hristiyandır. Ancak görünüşe bakılırsa bu tarihten sonra itizalcı olmuştur. Yoksullara sempatisi, zengin din adamlarına nefreti türünden erdemsel duygularının gücüyle büsbütün itizale sürüklendiği anlaşılıyor. Başlangıçta papalığa karşı saldırısı sadece siyasal ve erdemseldi, öğretisel değildi. Yavaş yavaş daha büyük bir isyan duymuştur. Wycliffe'in tutucu Hristiyanlıktan ayrılması 1376 yılında verdiği Din Dışı Egemenlik Üzerine adlı konferanslarla başlamıştır. Oxford'da verdiği bu konferanslarda o, egemenlik ve mülkiyetin sadece hak edildiği zaman kullanılabileceği ve din adamlarının bunlara hakkı olmadığı kuramını savunmuştur. Bu kurama göre bir din adamının elindeki mülke sahip olup olmayacağına ancak din dışı güçler karar verebilir. Bu öğretiler, dilenci tarikat mensupları dışında dinsel kisveye sahip herkesi gücendirdi. Bununla birlikte İngiliz hükümeti onlardan yana çıktı. Çünkü Papa İngiltere'den epey haraç alıyordu. Paranın Papa'ya gönderilmemesi İngiltere'nin işine geliyordu. Papa, Fransa uyruğu olduğu ve İngiltere Fransa ile savaş ettiği sırada da durum aynıydı. İkinci Richard'ın azınlıkta bulunduğu sırada erki iktidarı elinde tutan Ganutlu Can, Wycliffe ile olanaklı ölçüde uzun bir dostluk sürdürmüştü. Öte yandan 11. Gregorius, Wycliffe'in konferanslarındaki 18 tezi kınadı. Gregorius'a göre onlar Padualı Marsiglio'dan alınmıştı. Wycliffe, Piskoposlar Mahkemesi önünde yargılanmaya çağrıldı. Fakat kraliçe ve halk onu korudu. Oxford Üniversitesi Papa'nın üniversite hocaları üzerinde yargı hakkı bulunmadığını ilan etti. Günümüzde bile İngiliz üniversiteleri akademik özgürlüğe inanmaktadır. O sırada Wycliffe, 1378-1379 yıllarında bilimsel risaleler yazmaya devam etti. Kralın, Tanrı vekili ve piskoposların onun uydusu olduğunu savunuyordu. Büyük bölünme olayı ortaya çıktığında Wycliffe, Papa'yı İsa karşıtı sayarak daha da ileri gitti. Dipnot: İsa karşıtı, İncil'de dünyanın sonundan önce ortaya çıkacağı, büyük kötülük yayacağı fakat İsa'nın yeniden dünyaya inmesiyle bedeninin ortadan kaldırılacağı söylenen varlık, Deccal. Konstantinus vakfını kabul etmekle bütün papaların dönek olduğunu da ileri sürüyordu. Vulgatus'u, İncil'in Latince'ye çevirisi, İngilizce'ye çevirdi. Manastır kurallarına bağlı olmayan yoksul rahipler geleneğini kurdu. Hiç değilse bu eylemiyle Fransiskusçu, Agustinusçu, Dominikus ve Karmelci dilenci canlarla tarikat kardeşleri, yoldaşlar bozuştu. Wycliffe gezgin yoksul rahiplerden yararlandı. Onlara, yoksullara yardım ödevi verdi. Sonunda rahiplerin gücüne karşı saldırıya geçtiğinde, şarapla ekmek yeme ayini sırasında şarabın kana, ekmeğin bedene dönüştüğü öğretisini bir aldatmaca, çirkin bir aptallık olarak nitelendirerek yatsımaya vardı. İşte bu noktada Ganutlu Can, Wycliffe'e sesini kesmesini buyurdu. Köylü ayaklanması. 1381'de Wat Tyler tarafından yönetilen köylü ayaklanması sırasında durum Wycliffe için daha da kötüye gitti. Onun ayaklanmayı bir fiil kışkırttığına ilişkin bir kanıt yoktur. Onu kınamamıştır da. Oysa Luther benzer koşullarda böyle bir şey yapabilmiştir. Yani sırası geldiğinde yandaşlarını ve tehlikeli saydığı tutumları kınayabilmiştir. Manastır kurallarına bağlı olmayan sosyalist rahip John Ball, köylü ayaklanması liderlerindendi. Wycliffe'e hayrandı. Bu hayranlık Wycliffe için güçlükler yaratabilirdi. Fakat John Ball'un 1367 yılında aforoz edilmesine ve o sırada Wycliffe'in henüz tutucu Hristiyan olduğuna bakılırsa Ball, düşüncesine Wycliffe'den bağımsız olarak ulaşmış olmalıdır. Wycliffe'in komünistçe düşünceleri, bu düşünceler kuşkusuz yoksul rahiplerce yayılmışlarsa da Wycliffe yönünden sadece Latince olarak ileri sürülmüştü. Dolayısıyla onlar köylülerce birinci elden öğrenilebilecek gibi değildi. Yakılan kemikler. Wycliffe'in kanıları ve demokratik etkinliği dolayısıyla çektiğinden daha fazla eziyet çekmemiş olması şaşırtıcıdır. Oxford Üniversitesi onu olanaklı ölçüde psikoposlara karşı uzun süre korumuştu. Lordlar Kamarası Wycliffe'in gezici vaizlerini kınarken Avam Kamarası Lordlara uymayı reddetmişti. Eğer Wycliffe daha uzun bir süre yaşasaydı kuşkusuz başı belaya girecekti. 1384 yılında henüz resmen lanetlenmeden öldü. Lute, Worde gömüldü. Kemikleri Constance konsülü onları çıkartıp yaktırana değin rahat etti. İngiltere'de Wycliffe'i izleyen Lollardlar şiddetle cezalandırıldı ve pratikte ortadan kaldırıldı. Fakat 2. Richard'ın karısının Bohemyalı olması nedeniyle öğretileri Bohemya'da bilinmekteydi. Has, Wycliffe'in Bohemyalı ardılıdır. Orada çektikleri eziyete karşın reforma değin yaşadı bu öğretiler. İngiltere'de yer altına itildilerse bile papalığa başkaldırma düşüncesinde yer edip protestanlığın toprağını hazırlamışlardır. Modern dünyanın doğması. 15. yüzyılda siyasal ve kültürel alanda çok çabuk bir değişmeyi gerçekleştirmek üzere papalığın çöküşüne başka nedenler de eklendi. Barut, feodal soyluların zararına merkezi hükümetleri kuvvetlendirdi. 11. Louis ve 4. Edward zengin orta sınıfla birleşti. Bu sınıf aristokratik kargaşayı bastırma yolunda krallara yardım etmiştir. İtalya yüzyılın sonlarına değin kuzeyden gelen ordulara karşı iyice güvenlikteydi ve servet bakımından olsun, kültür bakımından olsun çabucak ilerlemişti. Yeni kültür esas itibariyle Yunanistan ve Roma'ya hayranlık duyan, orta çağları küçümseyen pagan kültürüydü. Mimari ve edebiyat stili eski modellere uydurulmuştu. Türkler, antik dönemin arta kalan son örneği olan İstanbul'u ele geçirince, Grek mültecileri İtalya'da hümanistlerce hoş karşılanmıştır. Vasco de Gama ve Columbus dünyayı, Kopernikus gökleri genişletmişti. Konstantinus Vakfı bir masal olarak reddedildi ve bilimsel bir küçümsemeyle gömüldü gitti. Bizans yardımıyla Platon sadece yeni Platoncu ve Agustinusçu versiyonlarla değil birinci elden tanındı. Bu dünya artık bir gözyaşı vadisi, öbür dünya için ızdırap dolu sofuca bir hazırlık alanı sayılmaktan çıktı. Pagan zevklerine, üne, güzelliğe ve serüvene fırsat veren bir alan oldu. Uzun çilecilik yılları şiir, sanat ve zevkin başkaldırmasında unutuldu. İtalya'da bile orta çağların savaşsız can vermediği doğrudur.